Hayırlı akşamlar sevgili dinleyenler. Erkam Radyo'dan merhaba. Dış politika gündeminin nabzını tutan yeni bir dünya gündemi programında daha sizlerle birlikteyiz. Hepinizi sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Her zaman olduğu gibi bu haftanın dış politika gündemini masaya yatıracağız. Önemli gelişmelerin perde arkasına ışık tutmaya çalışacağız inşallah. Hangi konulara değineceğiz dilerseniz kısaca hatırlatalım. Malum Kral Salman ile birlikte Türkiye-Suudi Arabistan ilişkileri yeni bir döneme girmiş bulunuyor. Türkiye-Suudi Arabistan ilişkileri ne anlama geliyor? Ankara ve Riyad'ın yakın işbirliği iddia edildiği gibi bölgesel özellikle de Orta Doğu'daki gelişmeleri etkilemeye yetecek mi? Türkiye ve Suud İslam coğrafyasının derlenip toparlanmasında nasıl bir rol oynayabilirler gibi sorular gündeme getirilip tartışılıyor uzun zamandır. Peki Türkiye-Suud yakınlaşması dışarıdan nasıl görülüyor? Batı ve özellikle de Amerika Birleşik Devletleri Kral Salman ile birlikte hızla ilerleyen Türkiye-Suudi Arabistan yakınlaşmasına nasıl bakıyor? Amerika Birleşik Devletleri'nin son dönemlerde amiyane ifadeyle Suudi Arabistan'a aba altından sopa göstermesine Riyad yönetiminin son dönemdeki politikaları özellikle de Ankara ile yakın teması mı neden oldu gibi sorular gündeme geliyor. Bu soruların ve bu meyandaki soruların cevaplarını bulmaya çalışacağız. Bir taraftan Suudi Arabistan ile ilişkilerini derinleştiren Ankara, Riyad yönetiminin hasma haline gelen İran ile de birçok alandaki görüş ayrılığına rağmen yakın temas halinde. Ankara ile Tahran en üst düzeyden yoğun bir görüşme trafiği yaşıyor. Ankara'nın hem Riyad hem Tahran ile geliştirmeye çalıştığı denge politikasında başarılı olma şansını sorgulayacağız. Yine Türkiye İran ile mi kazanır yoksa Suudi Arabistan'ın öncülüğünü yaptığı Sünni cephe ile mi kazanır sorusunun cevabını bulmaya çalışacağız. Riyad ve Tahran ile ilişkilerini geliştirmede Türkiye bir tercih yapmak zorunda mı gibi soruları gündeme getirip tartışacağız. Bir diğer konu Riyad yönetiminin Türkiye ile Mısır arasını bulmaya yönelik çabaları sonuç verecek mi? Darbeci Sisi yönetimine karşı şimdiye kadar çok net tavır alan Türkiye hangi şartlarda Mısır ile ilişkilerini normalleştirmeye razı olabilir? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her fırsatta eleştirdiği darbe lideri Abdülfettah Sisi'nin bir fotoğraf karesinde elini sıktığını görmek mümkün olacak mı sorusunu soracağız. Mısır'da Sisi karşıtı protestolar yeniden Mısır sokaklarını ısıtmaya başladı. Mısır'da tansiyonu yükselten sebeplere bakacağız. Suriye gündeminde neler yaşandı? Suriye'de Beşar Esad yönetiminin ateşkesi ısrarla ihlal eden tutumu, Cenevre'de diplomatik çabaların sekteye uğramasına ve sahada çatışmaların tekrar alevlenmesine neden olmuş durumda. Mevcut durumda ateşkes fiilen bitme noktasına gelirken muhalifler artık rejime misilleme yerine doğrudan saldırmak zorunda kalacakları sinyali geliyor. Evet, bölgemizin dışındaki dünyada özellikle Brezilya'da neler olup bittiğine bakacağız. Brezilya'yı karıştıranlar başarıya ulaştı mı? Brezilya neden karıştırmak isteniyor? Brezilya Devlet Başkanı Dilma Erdoğan gibi mücadele yerine uzlaşmayı tercih ettiği için mi bugün koltuğu sallantıda? Evet, tüm bu soruların cevaplarını tabii ki vaktimiz ölçüsünde bulmaya çalışacağız. Evet, dünya gündemini gündeminize taşıyan Dünya Gündemi programımız başlıyor.
Dünya Gündemi başlıyor.
Yeniden merhaba sevgili dinleyenler. Erkam Radyo'da Dünya Gündemi programını dinliyorsunuz. Ben Deniz Beytullah Demircioğlu. Program partnerimiz yardımcı doçent doktor Halil Kurtbey ile birlikteyiz. Haftanın öne çıkan dış politika gelişmelerini değerlendireceğiz inşallah. Sevgili dinleyenler, Amerika Birleşik Devletleri ile Suudi Arabistan ilişkilerindeki limonilik her geçen gün artıyor. Bu artış Amerika'nın İran ile uzlaşısının ardından bir hayli hızlanmış durumda. ABD Kongresi'nin Suudi Arabistan'ın 11 Eylül saldırılarında rolü olduğunu vurgulayan ve Suudi Arabistan'a yargı yolunu açabilecek olan bir yasa tasarısı üzerinde çalışıyor haberleri bu hafta dünya gündeminin önemli gelişmelerinden biri olarak öne çıktı. Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'nin bu hazırlığına Suudi Arabistan elindeki 750 milyar dolar değerindeki FED tahvilleri ve bonolarını satma restini çekerek karşılık verdi. Dolara büyük darbe anlamına gelen bu res ciddi yankı uyandırdı uluslararası arenada. Obama bu restin ardından soluğu Riyad'da aldı. Sevgili dinleyenler, ancak Suudileri rahatlatmak adına gerçekleştirilen bu zirve Obama açısından soğuk bir karşılama olduğu denebilir. Obama'nın Riyad'ı ziyaret ettiği bir dönemde Suudi Arabistan eski istihbarat şefi Turki Faysal oldukça dikkat çekici bir açıklamada bulundu. Eski günlerin geri gelmesini bekleyemeyiz diyen Faysal, her iki ülkenin de değiştiğini söyleyerek ilişkiler yeniden değerlendirilmeli açıklamasında bulundu. Peki bu soğukluğun, bu resleşmenin arka planında yatan ne? Amerikalılar 11 Eylül saldırılarını düzenleyen 19 saldırganın 15'inin Suud vatandaşı olduğunu bugün mü ortaya çıkardılar? Elbette hayır. Sıkıntı başka. Bu noktada altı çizilen hususların başında Suudi Arabistan'ın Kral Selman ile birlikte biraz kontrolden çıkıyor izlenimini veren politikalar izlemesinin önemli rol oynadığı ifade ediliyor. Evet, Suudi Arabistan ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki resleşmeyi konuşacağız sevgili dinleyenler. Kıymetli hocam, hoş geldiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ederim.
Amerika Birleşik Devletleri ile Suudi Arabistan'daki ifade ettiğimiz gibi limonilik yeni değil. Obama yönetimi başta Suudi Arabistan olmak üzere Körfez ülkelerinin kaygılarını göz ardı eden bir siyaset izleye geldi. Taraflar arasında ciddi bir güven bunalımı bir hayli derinleşmiş durumda. İş resleşmeye kadar vardı. Bu resleşmenin arka planına ilişkin sizin izlenimlerinizi almak isteriz. Nelerin altını çiziyorsunuz? Obama yönetimiyle Riyad arasına giren kara kedi ne? Onu soralım. Ne?
Evet, dünya değişiyor. Ülkelerin silahlı gücü, ekonomik gücü 70'li, 80'li, 90'lı yıllara göre bugün hatırı sayılır bir şekilde güç dengeleri farklı. Suudi Arabistan devlet olarak kuruluşundan bugüne kadar, işte 1965-76 arası Kral Faysal dönemini bir kenara bırakacak olursak, direkt Amerikan yörüngesinde hareket etmiştir. Ve Amerika genellikle, nasıl ki Türkiye'nin bu 1990'lı yıllara kadar olan ödevlerini yapan uslu çocuk misyonundaydı. Körfez İşbirliği Konseyi ülkeleri Suudi Arabistan'la birlikte, bu altı ülke Kuveyt, Katar, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ve Umman, bunların altısını aslında birlikte değerlendirmemiz gerekiyor. Devasa petrol gelirlerinden oluşan sıcak para ve bu paralar da Amerika Birleşik Devletleri'ndeki fonlarda yatıyor. Şimdi şöyle hafızamızı yoklayalım. 2001 krizinde o anayasa kitapçı atıldığında, hı hı, Türkiye 30 milyar dolar kredi alabilmek için, faiziyle, evet, para alabilmek için IMF'nin kapısını çalmıştı. İşte Dünya Bankası, yani sonuçta para bunların ellerinde. Evet. Bize o kadar şartlar dayatmışlardı ki, 30 milyar dolar. Hı hı. Mesela Suudi Arabistan'ın çekme tehdidinde bulunduğu para 750 milyar dolar. Yani bunun 7,5 milyar dolar, yani %1'iyle Nijer'de, Burkina Faso'da, Senegal'de, Gana'da, Kamerun'da bir ülke ihya edersiniz. Yani oraya yatırım yaptığınız zaman sıfırdan anahtar teslimi ülkeyi ihya edersiniz. Düşünebiliyor musun? Bu kadar büyük bir fon Amerika'nın daha müreffeh olması konusunda Amerika'ya kaynak olarak aktarıyorsunuz. Ve bugüne kadar bu hep böyle ola gelmiştir. Yani Körfez'in petrol paraları Amerikan bankalarına yatar. Onlar silah alacağında, hani benim hatırıma şu geliyor, Nevzat Tandoğan Cumhuriyet'in ilk yıllarında Ankara'nın hem belediye başkanı hem de valisiymiş. Solcu gençler yürümüşler, komünizm istiyoruz deyince, size komünizm bir gün lazım olursa bu ülkeye, onu da biz getiririz demiş.
Getiririz, evet.
Şimdi Amerika diyor ki, sana silah lazımsa ben veririm diyor. Uçak lazımsa veririm, füze lazımsa veririm. Yani senin yerine ben düşünürüm diyordu. Bugüne kadar da geleneksel bu Arap Körfez'in liderleri bunlara peki diyordu. Nasıl ki 2000'li yıllarla birlikte bu AK Parti ve Tayyip Erdoğan tırnak içerisinde Şirazi'den çıktı. İşte dünya beşten büyüktür, one minute'tür vesaire gibisinden Batılıların hoşuna gitmeyen sözler söyledim. Şimdi zaten birini hazmedemezken bir de Kral Selman faktörü çıktı ortaya. Yani Batılılara göre yol olmaya başladı bu işler. Evet. Dolayısıyla bir hizaya getirme operasyonu yapılmak isteniyor. Bu da şu: İran'da Hümeyni devrimi olunca, işte bazı kaynaklara göre 50 milyar dolar, bazıları 150 milyar dolar. Yani kabaca 100 milyar dolar civarında İran'ın parasını bloke ettiler. Artık İran devleti işte terör devletidir gibisinden, rejim terör destekleyen bir rejimdir diye. Ve şu anda nükleer pazarlıklar neticesinde güya serbest bırakıldı. 1 milyar küsürü daha serbest bırakılmış. Yani %1'i paranın. Şimdi Suudi Arabistan'a da böyle bir sopa gösteriyorlar. Yani işte bu 11 Eylül saldırısını yapanlar işte Suudi gençlerdir. Onun bir ucunu Suudi hanedanlığına kadar da götürebilirler. İşte şu bilet almış, şu yataklık yapmış, şu yardım yapmış ve sizin paralarınızı bloke ediyoruz dediği zaman.
Bunu Suudi Arabistan'ın hangi siyasetine istinaden geliştiriyorlar hocam? Yani neden Suudi Arabistan köşeye sıkıştırılmak isteniyor? Hangi politikasından dolayı?
Şimdi
aynı soruyu Suudi Arabistan zaviyesinden de sorabiliriz. Suudi Arabistan'ı rahatsız eden şey ne?
Şöyle, Suudi Arabistan diyordu ki tamam, İsrail Amerika'nın şımarık çocuğu. Onu artık kabullenmişti. Fakat İran'la olan herhangi bir anlaşmazlıkta Amerika'nın kayıtsız şartsız yanında olacağını düşünüyor idi.
Evet.
Fakat bakıldı ki Amerika artık ortadan konuşmaya başladı bu Yemen hadiselerinde. Yani Suudi Arabistan'ın hayati olmazsa olmaz çıkarlarını ilgilendiren konularda İran'ı üzmeme pahasına Amerika Suudi Arabistan'ın ve Arap ülkelerinin kabul edemeyeceği tavırlar ortaya sergiledi. Böyle olunca Suudi Arabistan kendini aldatılmış bir konumda gördü. Şimdi böyle olunca da pervasız, o güne kadar hiç Suudi Arabistan yöneticilerinden duyulmayacak derecede, ki Amerika'ya karşı onlar üç kere düşünür bir kez konuşurlardı. Şimdi çok daha böyle eleştiri sınırlarını aşan konuşmalar yapılıyor. Böyle olunca da Amerika için, yani şunu eğri oturup doğru konuşmak lazım. Amerika için bir ülkeyi suçlamasından kolay bir şey yoktur. Bütün istihbarat kaynakları, veriler elinde. İşte sen Suriye'de DAEŞ demez de Kayde'nin bir kolunu destekliyorsun. İşte bunu belgeler bir şekilde, ki Irak'ı işgal ederken Saddam'ın elinde nükleer silah var demişti. Yoktu. Evet. Ama ülkeyi işgal etti. Kimse de bunun hesabını sormadı. Dolayısıyla Amerika'nın bu konularda, yani tırnak içerisinde bırakın suçu ispat etmeyi, iftira edebilecek ölçüleri bile vardır. İşte
evet,
bu
somut örnek olarak işte Irak,
Irak'taki nükleer silahları görüyoruz. Burada Orta Doğu'da bir dengenin oluşabilmesi için en azından bu dört büyük güçten üç tanesinin bir yerde durması gerekiyor. Diğerini manevra şeklinde zorlaması için. İşte Suudi Arabistan, Mısır, Türkiye. Şimdi İran'ı dengeleyebilmek için. Fakat bu Mursi'nin devrilmesi, Sisi'nin darbe yapmasıyla Türkiye-Mısır ilişkileri gerginleşti. Bu İhvan hareketi nedeniyle Suudi Arabistan'la Türkiye'nin ilişkileri gerginleşti geçtiğimiz 2-3 yıl içerisinde. Derken İran meydanı tamamen boş buldu. Yani bu üçlü sac ayağının üçü de birbiriyle kavgalı olunca.
Belki bu noktada şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin 11 Eylül saldırılarına kadar bir anlamda İran'ı ötekileştirici bir siyaset izledi. Ama ondan sonra İran'ın önünü açacak. Yani Amerika'nın tüm adımlarına bakıldığı zaman veya operasyonlarına bakıldığı zaman veya işgallerine bakıldığı zaman, o işgallerin, o operasyonların sonucu hep İran'ın önünü açan, bir anlamda İran'ın sahip olabileceği pastayı sürekli büyüten bir sonuç ortaya çıktı. Ama 11 Eylül'den sonra bu birazcık değişti. Ta ki zannedersem bu petrol fiyatlarındaki düşüşe kadar nispeten yine İran'ın önünü açan politikalarıyla beraber Suudi Arabistan'a karşı havuç sopa siyasetini izleye geldi. Ama özellikle bu petrol fiyatlarında veyahut da Suudi Arabistan'ın petrol üretimini kısmama noktasındaki stratejisi sonrası Amerika Birleşik Devletleri'nde de bir değişme oldu. Daha en azından bu anlamda radikal adımlar atmaya başladı veyahut da Körfez ülkelerinin kaygılarını göz ardı eden bir siyaset izlemeye başladı. Ne dersiniz?
İşte burada yani tek tek baktığımızda her ülkenin çıkarları farklılaşıyor. Mesela bu petrol fiyatlarıyla ilgili OPEC karar almak için uğraştı. Oy birliğiyle geçmesi gerektiği için İran'ın katılmaması nedeniyle karar alamadı. Halbuki Rusya Putin şu anda Suudi Arabistan'la aynı noktada. Hı hı. Mesela Suriye'deki olaylarda Rusya ile Suudi Arabistan ve Türkiye tamamen farklı kutuplarda zıt grupları desteklerken, petrol fiyatları konusunda Suudi Arabistan'da, Rusya'da en büyük dünyanın petrol ihraç eden ülkeler olması hesabıyla petrol fiyatlarını yukarı çekmeye çalışıyorlar. Hı-hı. Bunun yolu da üretimi kısmak veya mevcut üretimi dondurmak. Hı-hı. Ama İran diyor ki ben yıllardır ambargo altında inliyordum, üretimi arttıramıyordum. Şimdi önüm açıldı. Ben
satış yapacağım.
Üretebildiğim kadar üreteceğim, satabildiğim kadar satacağım. Hı-hı. Şimdi piyasaya yeni bir oyuncu girip fazladan mal sürünce fiyatlar düşüyor. Hı-hı. Dolayısıyla bu noktada herkes kendi mikro çıkarlarını düşündüğü için de bu yönüyle baktığımızda Suudi Arabistan Rusya ile yakın oluyor ama İran'la mesafeli. Bazen Amerika'yı bile dinlememeye biliyor. Halbuki o birinci Körfez savaşı sırasında, o Saddam'a yapılacak operasyon sırasında, yani Amerika ne kadar kıs demişse o kadar, hı-hı, kısmıştır, ne kadar arttır demişse harfiyen Suudi Arabistan ve Körfez ülkeleri buna uymuştur. Hı-hı. Şimdi Amerika'nın da şöyle bir derdi var. Yani onları da kınamamak lazım. Yani yarım yüzyıldan beri her dediğini tutan ülkeler artık belli bir büyüklüğe ulaştıktan sonra kulak asmıyorlar. Hı-hı. Obama Riyad'a geliyor. Riyad valisi karşılıyor. Televizyonlar canlı vermiyor ama Körfez İşbirliği Konseyi üyesi ülkeler geliyor. Hı-hı. Yani diyelim ki Katar'ın başkanı geliyor. Su televizyonları canlı veriyor ve başkan gidiyor, onu havaalanında karşılıyor. Hı-hı. Ve Amerika başkanını karşılamıyor.
Evet. Yani geçen Erdoğan oradayken kral bizzat karşıladı. Ha. Ve bunun sözünüzü unutmayın hocam. Bugün ulusalcı olduğunu ileri süren bir gazete, ismini de verelim, Sözcü, bundan rahatsız olmuş adeta. Erdoğan'a böyle, Obama'ya böyle diye der gibi. Yani Obama'yı neden karşılamıyorsun der gibi suçluyor. Yani bu da ayrı bir komedi.
Yani burada ülkelerin dostluklarından çok çıkarları önemlidir. Ve şu anda da kader Türkiye ile Suudi Arabistan'ı aynı, hı-hı, noktada birleştirdi. Hı-hı. Ve şu anda Suudi Arabistan var gücüyle Türkiye ile Mısır arasındaki buzları eritmek için uğraşıyor. Evet. Çünkü Suudi Arabistan'ın İran'a karşı çok müthiş bir korkusu var. Hı hı. Bunun için de sırtını Mısır, Türkiye gibi güvenebileceği güçlü ülkelere de işbirliği şeklinde, hı hı, bir koalisyon oluşturmaya çalışıyor. Çünkü Amerika ile olan, eskiden diyordu ki Amerika beni korur diyordu. Hı hı. Artık bu
ciddi bir güven bunalımı.
Güven bunalımı olunca kendine işte Pakistan, Mısır, Türkiye gibi, hı-hı, güçlü ve zora düştüğünde yardım edebileceği partnerler arıyor.
Şimdi Suudi Arabistan Türkiye ilişkilerinin gelişmesi, derinleşmesi, yine bu anlamda İslam ordusunun ortaya çıkması, İslam ordusu açıkçası ilk gündeme geldiği zaman çok fazla böyle kale alınmadı. Evet. Neler yapıp edeceği konusunda, ama 200 bin kişinin katılımıyla gerçekleşen tatbikatlar vesaire, sanki daha farklı bir algı ortaya, yani tedirginlik anlamında Batı zaviyesinden bakıldığı zaman, işte acaba Orta Doğu'daki sorunların çözümü noktasında bu İslam ordusu şimdi DAEŞ'i ortadan kaldırmak için Batı, Erdoğan İslam zirvesinde bunu gündeme getirmişti. Yani bizim sorunlarımızı çözmek için dışarıdan yardım istiyoruz diye. Bu zaviyeden bakıldığı zaman o İslam ordusu, İslam işbirliğinin bundan sonraki oluşacak yeni vizyonu Batı'yı kaygılandırması açısından bir haklılık arz ediyor mu?
Şimdi benim üniversitede uluslararası teşkilatlar diye bir yüksek lisans dersim var. Evet. Orada şöyle bir bakıyorum. İşte Kuzey Amerika, NAFTA işbirliği, Güneydoğu Asya, ASEAN var. Yani aynı coğrafi bölgede olan ülkelerin askeri, ekonomik, siyasi, yani aynı dini inanca mensup olmasına da gerek yok. Mesela Endonezya ile Tayland, biri Müslümandır, biri, hı-hı, Budist'tir. Evet. Yani Filipinler Katoliktir mesela. Böyle bir ekonomik havuz oluşturup karşılıklı ticareti geliştirme işine girdiklerini görüyoruz. Şimdi bu coğrafyaya baktığımızda, yani biz Suriye ile aramızda bir tren yolunu sınır yapmışız. Hı hı. Yani hiçbir coğrafi engeli olmayan bir alandır. Şimdi Türkiye'nin Orta Doğu coğrafyasında olan ülkelerle gümrük duvarlarını kaldırmak istemesi, ticareti geliştirmek istemesi, ortak bir savunma birliği kurmak istemesi, hatta teröre karşı emniyet teşkilatını ve istihbarat alışverişini güçleştirmek istemesi ve daha da önemli,
İslam Interpolü gibi,
daha da önemlisi Avrupa Birliği gibi. Yani Avrupa Birliği 28 ülke bir araya geliyor, birlik oluşturuyor ve Euro gibi ortak para birimine geçebiliyorsa, yani biz bu bölgede böyle bir şey yapınca niçin dünya için tehdit oluyor? Şimdi Batı'nın şöyle bir algısı var. Bu coğrafyada rahmetli Erbakan hocayla böyle başlamıştı bu, işte İslam dinarı vesaire olunca, ya dalgaya alıyorlar, tiye alıyorlar, alay ediyorlar ki o şekilde değersizleştiriyorlar, veya diyelim ki 100 birimlik bir değeri varsa bunu 100 bin birim kadar büyüterek Batı'nın gözüne bir öcü gibi korkutuyorlar. Yani bu her zaman dünya medyasının, özellikle de bu Yahudi kökenli medya organlarının 10 yıllardır yapıp ede geldiği bir şeydir. Şimdi bu bölgede böyle bir askeri teşkilatlanma olmuş olsa, yani Suriye'de bu ilk kıvılcım ortaya çıktığında 50 bin kişilik, 100 bin kişilik askeri bir birlik ortaya arabulucu olarak girse, niçin Birleşmiş Milletler'in arabulucu olar, mesela Kıbrıs'ta bile şu anda yeşil hatta Birleşmiş Milletler askeri bekliyor.
Evet.
Niçin yani Türkler, Araplar, Acemler bir araya gelip kendi aralarındaki anlaşmazlıkları kendileri çözmeye kalktığında niçin Amerika, Avrupa ve Yahudi lobisi rahatsız oluyor?
Evet.
Esas sorulması gereken soru budur. Normal olanı, olağan olanı aslında bu işbirliğinin gelişmesidir. Ve İslam işbirliğinin inşallah önümüzdeki dönemde işte bu Türkiye'nin de dönem başkanı olması sebebiyle şöyle bir durum var. Her türlü yasal altyapı hazır. Yani toplanmışlar, kararlar alınmışlar, tüzükler, yani şöyle bir düşünün, dernek kurulmuş, her şey var ama yapacak bir icra gücü yok. İşte Türkiye inisiyatif alıp Suudi Arabistan'la birlikte öncülük yaparsa arkasına düşecek, peşinden gelecek onlarca ülke çıkabilir. İşte Batı bundan endişe ediyor.
Şimdi şöyle yorumlar var: Suudi Arabistan, Türkiye yakınlaşması konjektürel, bir anlamda geçici olduğu ifade ediliyor. Gerçekten de bu şekilde mi, yoksa Suudi Arabistan'ın kaygıları Türkiye ile işbirliğini daha uzun vadeli bir işbirliğine sürükler mi? Yoksa bugün için Türkiye'ye ihtiyaç duyuyor, onunla işbirliği yapmaya ihtiyaç duyuyor. Yarın öbür gün şartlar değiştiği zaman bu ilişki bugünkü gücünde kalmayabilir mi?
Şimdi taktik ve stratejik işbirlikleri vardır. Taktik dediğimiz günübirlik, anı kurtarmak için yapılan ittifaklardır. İşte PYD ile Amerika'nın yapmış olduğu gibi. Fakat Suudi Arabistan'la Türkiye'nin, Rusya ile Türkiye'nin yapmış olduğu aslında bu ekonomik, ticari bağlar stratejiktir. Mesela bugün biz Rusya ile her ne kadar kötü olsak bile, yani bu sürdürülebilir bir durum değildir. Suudi Arabistan'la da aynı şey olacaktır önümüzdeki dönemde. Ama bunun tonlarını gelen liderler biraz daha olması gerekenden bir adım öne geçirebilir veya bir adım geri bırak. Ama bu durdurulamaz bir şeydir. Çünkü Suudi Arabistan'la Türkiye'nin, mesela diyelim ki Orta Doğu coğrafyasında İran'ın Irak'a, Suriye'ye, Lübnan'a olan müdahalesi sırasında bundan direkt etkilenen iki ülkedir Suudi Arabistan ve Türkiye. Ondan sonraki Mısır ve benzer ülkeler. Yani karşınızdaki hamle yapan ülkeler öyle bir noktaya geliyor ki ikinizin birden çıkarına dokunuyor. Dolayısıyla kader bu ülkeleri aynı pota içerisinde hareket etmek zorunda bırakacaktır önümüzdeki dönemlerde de.
Yine Ortadoğu'daki gelişmelerden devam edeceğiz. Geçen hafta kıymetli dinleyenler, Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye raporuna kısaca değinmiştik. Hatırlanacağı üzere ağırlıklı olarak insan hakları ihlalleri ön plana çıkartılarak bir takım eleştiriler getirilen bir rapordu Avrupa Birliği'nin bu yanlı raporu. Raporun detaylarına girecek değiliz elbette de bu haftaki cereyan eden iki gelişmeden hareketle Batı'nın demokrasi ve insan hakları iddiasındaki samimiyetsizliğine dikkat çekmek istiyoruz. İnsan hakları ve demokrasi hassasiyeti konusunda ahkam kesen, sığgaya çeken Batı'nın gerçekten de bu konuda samimi olmadığı herkesin malumu. Bu son 10 yıllardır tecrübe edilen bir hadise. Demokrasi, insan hakları, ifade özgürlüğü gibi değerler Batı için kontrol etmeye, sömürmeye çalıştığı ülkelere karşı sadece ve sadece birer sopa vazifesi görülmüştür. Hala daha görüyoruz. Bu konuda gerçekten samimi olsalardı bir anlamda cahiliye müşriklerinin elleriyle yaptıkları putları acıktıkları zaman yedikleri gibi onlar da bu değerleri yeri geldiği zaman özellikle de çıkarları söz konusu olduğu zaman yemezlerdi diye düşünüyoruz. Şimdi insan hakları ihlalleri konusunda dibe vurmuş elleri mazlumların kanına bulaşmış dünyanın en diktatörlerinin ayaklarının altına kırmızı halılar sermezlerdi. Ama konu çıkarları olunca milyonlarca milyarlarca dolarlık silah satışı, devasa büyüklükteki ekonomik anlaşmalar söz konusu olunca tüm bunlar unutuluyor, bu değerler unutuluyor ve o önemsedikleri, o çok önemsedikleri değerleri bir çırpıda silebiliyorlar. Şimdi bu anlamda demokrasinin beşiği diye tanımlanan ifade özgürlüğü konusunda, insan hakları konusunda çok hassas olduğunu iddia eden Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande'ın bu hafta içerisinde Mısır ziyareti vardı. Darbeci Sisi'yi bir anlamda yeniden onure eden bir ziyaretti. Nasıl değerlendirmek lazım hocam? Şimdi söz konusu olan milyonlarca milyarlarca dolarlık silah satışı söz konusu olduğu zaman o çok kutsadığınız değerleri bir anda fasofiso haline getirebiliyorsunuz. Fransa'nın, Hollanda'nın Mısır ziyaretini, darbeci bir lideri ve özellikle son dönemde insan hakları ihlalleri konusunda yoğun eleştiriler alan bir Sisi'yi bu derece onure etmesini nasıl okumak lazım?
Şimdi Fransa başta olmak üzere Batı Avrupa ülkelerinin büyük bir çoğunluğunun bugünkü yaşamış olduğu refah düzeyi aslında Orta Doğu'nun, Afrika'nın insanlarının alın terinin ve emeklerinin bir şekilde direkt veya dolaylı bir şekilde sömürülmesi sonucunda ortaya çıkıyor. Şimdi silah üreten ve dünyaya en çok silah satan ülkelere baktığımızda Birleşmiş Milletler'de veto hakkı olan ve aynı zamanda da dünya barışının bekçisi olduğunu iddia eden ülkelerdir. İşte Fransa da bunlardan biridir.
Evet.
Şimdi silah fabrikalarınız üretim yapmış, stoklarınız da dolmuş. O halde istihbarat elemanlarınızın savaş çıkarması gerekiyor. Ama siz medyadan ekranlara çıkıp barış diye de mesajlar verebilirsiniz. Bizde de vardır böyle siyasi parti liderleri barış derler ama terör örgütüne de arabalarıyla silah taşırlar.
Evet.
Yani benzerini bu Avrupa'da da görebiliriz. Sisi diktatör olabilir. Ama eğer Sisi Fransa'nın bölgedeki çıkarlarına hizmet ediyorsa cici çocuktur.
Evet.
Ama siz en demokrat bir şekilde iktidara gelseniz ki işte Hamas o şekilde, yani Orta Doğu'da gelmiş geçmiş en demokratik, en şeffaf seçimdi. Evet. Fakat o iktidara sandıktan geldi fakat Batı'nın istemediği çıkarlarına tersse bunlar teröristtir diyor.
Evet.
Dolayısıyla bunu Fransa'da böyle
sandıktan çıktıktan sonra söylüyor. Evet. Sandıklar kuruluna kadar bir şey dediği yok.
Evet. Şimdi Fransa için bunu söylüyoruz ama bu şablonu alıp İngiltere'ye koysak da ve herhangi Batı ülkesine koysak da değişmiyor. Yani bu konuda kendi kendimizi aldatmayalım. Batı için insan hakları, demokrasi kendi coğrafyası için geçerlidir. Diğer dünya için ise menfaatleri, yani çıkarları geçerlidir. Bu sadece ticaret yapmak anlamında değil. Bazen o rejim bölgede o ülkenin milli çıkarlarını koruyan bir bekçi konumundadır. O zaman da savunulur. Evet. Mesela Hüsnü Mübarek'in veya ondan önceki Enver Sedat'ın desteklenmesinin sebebi o Camp David'i yapıp İsrail'e karşı Arap birliği içerisinde ayrı bir kutup oluşturmasından da kaynaklanıyordu. Yani siz ya o uyguladığınız siyasetle veya o ülkeye vermiş olduğunuz bir ayrıcalıkla veya ticaret yaparak milli evet. çıkarlarına hizmet ediyorsanız sizin darbeci olmanız falan çok hiç fazla önemli, değil. Önemli değildir.
Evet. Şimdi kıymetli dinleyenler, Mısır gündemindeki bir diğer konu, belki bu bir haftadır da konuşuluyor, Suudi Arabistan'a verilen adalar meselesi, Sanafir ve Tiran adalarının Suudi Arabistan'a bırakılacak olması sebebiyle junta lideri en azından Mısır içerisindeki bir kesim tarafından, geniş bir kesim tarafından vatana ihanetle suçlanıyor. Yine Mısır sokakları hem bu iki adanın Suud'a verilmesi hem de ekonomik ve baskıcı uygulamalar nedeniyle protestolara sahne oluyor. Belki çok büyük boyutlarda değil ama bir hareketlilik söz konusu. Şimdi Mısır siyasi istikrarı sağlayamamış, baskıcı uygulamaları toplumun tüm kesimlerinin tepkisini toplamış, ekonomik kötü gidişatı önüne geçememiş, güvenliği temin edememiş çetelerin ve terör örgütlerinin saldırılarının yayıldığı bir görüntü arz ediyor. Ve bu ortamda Sisi'nin geleceği de tartışılıyor. Orta Doğu'daki siyasi analizlerde acaba bir siyasi bir değişim söz konusu olur mu tarzında bu anlamda bir takım tespitler de var. Örneğin Guardian'ın eski dış politika yazarı David Harrison El Cezire'de yayınlanan makalesinde Sisi giderse olabilecek en iyi şey yerine bir başka generalin geçmesi, o kişinin de kademeli olarak mahkumları bırakması ve bu kişinin aynı zamanda Rabia'da yaşananlardan ben sorumlu değildim diyecek bir kişi olması gerekir tarzında bir öneride bulunuyor. Muhtemel Sisi sonrası için veya da işte
zihinlerinin gerisindeki kodları evet, açıklıyorlar.
Evet. Evet hocam, şimdi belki bu Türkiye ile Mısır'ın ilişkilerinin normalleşmesinin önündeki en önemli engellerden bir tanesi bir darbe lideriyle ve bu darbe liderini her fırsatta eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın nasıl uzlaşacağı sorusuydu. Bu uzun vadede de neredeyse zor gözüküyor ama Mısır'la Türkiye'nin bir şekilde uzlaşması gerekiyor. Bölgesel gelişmelere bakıldığı zaman. Yani bunu Suudi Arabistan'da özellikle çok istiyor ama evet. bunun formülasyonu bir türlü tespit edilemiyor. Guardian'ın dış politika yazarı açısından, önerisi açısından bakıldığı zaman muhtemel bir şey olamaz mı acaba bu?
İşin sırrı bu Akabe Körfezi açıklarındaki
evet, oradan
iki,
adadan
başlayalım. Bu iki ada üzerinden Asma Köprü'yle Sina'yla Arap Yarımadası birleştiriliyor.
Evet.
Bu birincisi. İkincisi Süveyş Kanalı etrafında Suudi Arabistan bir sanayi bölgesi kurmayı ve 3.3 milyar dolarlık yatırım yapmayı taahhüt etmiş. Ayrıca İskenderiye limanını da genişleterek orada 22 milyar dolarlık yeni bir yatırım taahhüdünde bulunuyor. Şimdi Mısır'ın en önemli iki sorunu. Birincisi işsizlik sorunu var. Evet. Yani her evde bir işsiz vardır ve devlet bütçesi ve ekonomi de her geçen gün kötüye gidiyor. Şimdi Suudi Arabistan bu devasa yatırımlar eskiden rejime direkt para veriyordu. Şimdi baktı ki bu Gayya kuyusu gibi giden paranın nereye gittiği belirsiz.
Şöyle atılmış bir bardak su gibi oluyor.
Evet.
Yani.
Şimdi artık direkt gözle görülür yatırımlar yaparak Mısır ekonomisinin çökmesini de istemiyor Suudi Arabistan. Fakat Suudi Arabistan bunu niye yapıyor derseniz Süveyş kanalı güvenli bir yol haline geldi. Çünkü İran Hürmüz Boğazı'nda bir tehdit olarak duruyor. Öbür taraftan Babul Mendeb Boğazı'ndan Kızıldeniz'e girişte Yemen savaş halinde evet. ve Yemen'in pek bir güvenliği yok. Ve sadece Suudi Arabistan değil, Körfez'deki 6 petrol üreticisi ülkelerin batıya açılan güvenli bir limanı olacak. Akabe ve üzerinden Doğu Akdeniz havzasına. Bunu gördüğü için satranç tahtasında işte Suriye'ye Esed rejimine destek olarak Rusya'nın abanması, bunu da bununla doğru orantılı olarak söyleyebiliriz. Ve Mısır, Suudi Arabistan marifetiyle bir şekilde çökmekten kurtarılmaya çalışıyor. Şimdi bu kadar yardımın karşılığı olarak da bir takım sözünü dinleme konusunda tavizler koparmak isteyecektir. Bunlardan bir tanesi mesela az önce siz ifade ettiniz, işte Sisi gider de yerine başka bir diktatör general gelirse işte siyasi mahkumları
serbest
bırakır. Yani en azından Sisi'nin de kendi karizmasını çizmeyecek şekilde siyasi mahkumların bir kısmının serbest bırakılması, ileriye dönük işte seçimlerle ilgili vaatte bulunması, halka biraz daha demokratik açılımlarla ilgili vaatlerde bulunması, bu Türkiye ile olan ilişkilerini biraz daha yumuşattığı gibi halkla olan, yani şu anda çıkmaza girmiş bir diktatörlük var Mısır'da.
Evet.
Ekonomik olarak da halkla olan bağını da. İşte Suudi Arabistan böyle bir kanalı açarak hem Mısır...
Tabii burada çok temel problem ihvan problemi hocam. Yani özellikle Mursi ve arkadaşlarının işte idamla yargılanıyor olması, ihvana yönelik bir açılım olmadığı takdirde bu şeyin ve adil seçimlerin olacağı vaadi olmadığı takdirde Mısır'ın normalleşmesi zor. En azından Türkiye-Mısır ilişkilerinin normalleşmesi açısından, ama burada da Suudi Arabistan'ın işte devreye giriyor mu ihvan konusundaki yaklaşımı.
Türkiye'nin Suudi Arabistan'ı ihvan konusunda ikna etmesi gerekiyor. Hı. Yani bunların, yani ne Suudi rejimi için ne de Orta Doğu'daki diğer ülkeler için tehdit olmadığına dair bir şekilde ikna etmesi gerekiyor. Eğer Suudi Arabistan ihvan konusunda ikna olursa Mısır'ı ikna etmesi o kadar zor değildir.
Evet.
Ama buradaki problem biraz da Batı'nın pohpohlamasıyla ihvan şeytanlaştırıldı. Halbuki bu kadar barışçıl, silaha bulaşmamış ve sivil olan bir grubu siz şeytanlaştırırsanız alın size IŞİD işte.
Evet, yani şimdi o şeytanlaştırılan bir ihvan söz konusu ve onu savunan herkesin şeytanlaştırılmasını da beraberinde getirdi.
Şeyine soktular.
Hem öyle soktular da şimdi onu savunduğunuz zaman sizi de başlıyorlar şeytanlaştırmaya.
Evet.
Son dönemdeki özellikle Arap Baharı'ndan sonra Erdoğan'ın Arap dünyasındaki bir kesim, en azından liberal ve İslam karşıtı çevre tarafından da şeytanlaştırılmasının en önemli sebebi oradaki İslami hareketlere sahip çıkması, en azından bu anlamdaki hukuksuzlukları dile getirilmesi ve yine İslami çizgideki bir partinin bütün Orta Doğu'daki siyasi hareketlere örneklik teşkil etmesi. Dolayısıyla son dönemde de Erdoğan ve AK Parti hükümeti bir şeytanlaştırma operasyonuna maruz bırakılmıştır.
Aslında bu İslami kelimesine de bir açıklık getirmek istiyorum. Hı. Mesela General Sisi darbe yapmadan önce ve şimdi de muhtemelen yani 5 vakit namazını kılan karısı tesettürlü kapalı bir adam. Ve Suudi Arabistan'da liberal bildiğimiz bir insan bizim Türkiye'deki en muhafazakar parti üyesinden çok daha belki yaşantısında İslam ağırlıklı.
Laiklik anlayışı apayrı bir şey. Yani
buradaki konu şu: siyasi erki kim elinde tutacak? Yani Türkiye'nin savunduğu, halkın istediği kişilerin iktidar olması tezi maalesef bugün ilişkilerimizin iyi olduğu Suudi Arabistan'ın da işine gelmiyor. Mısır'ın da işine gelmiyor. Çünkü halk tabanı olmayan liderler olduğu için. İşte buradaki en önemli problem bu halkın iradesine uygun iktidarların bölgeyi yönetmesi bir paradigma değişikliği gerektiriyor.
Ama öyle, ama böyle, hani o Arap Baharı'yla başlayan süreç karşıt devrimlerle akamete uğratıldı ama orada birikmiş bir tansiyon var. Öyle veya böyle o tansiyon bir şekilde patlayacak ve belki sıkıntılı olacak ama işte oradaki monarşiler ve diktatörler oradaki halkların taleplerini görmek zorunda kalacaklar.
Mesela
yani sürdürülebilir değil bu.
Türkiye'nin Suriye'ye önerdiği, 5 yıl önce önerdiği şey aynen buydu. Yani Beşar Esad'a demişti, halk sizi seviyor. Gerçekten Türkiye Beşar Esad'ı destekleyecekti. Yani biz sizin seçilmenizi de isteriz. Yani yeter ki halkın önüne sandığı koyun. Demokratik bir ortam oluşturun ve insanlar kendi iradelerine göre bir seçim olduğunun farkına varsın. Ama Bunu Esed istese rejim, Basri rejimi istemediği için.
O tabii işte oradaki Suriye özelindeki hadise, o sandığı koyduğunuz zaman, o sandığı da adil bir şekilde seçimleri yaptığınız zaman, o sandıktan çıkacak sonuç beş aşağı on yukarı belli olduğu için buna razı olmadılar. Kıymetli hocam, çok hızlı ilerliyor vakit. Epey bir konuyu zikrettik. Anonsunu yaptığımız konulardan bir değil de Brezilya konusuna değinmeden önce. Evet, Suriye gündemi. Suriye gündemini unuttuk. Suriye'deki gelişmelere bakalım. Bir taraftan Beşar Esed yönetiminin ateşkes ihlalleri olanca hızıyla devam ediyor. Yani son iki ay içerisinde, yani ateşkesin başladığı son iki ay içerisinde yaklaşık 600 küsür kişi sivil hayatını kaybetmiş. Rejimin bombalamaları ve Rusya'nın bombalamaları neticesinde Cenevre'deki diplomatik tıkanıklık devam ediyor. Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri yine PYD'nin önünü açacak bir kirli işbirliği içerisindeler. Aynı zamanda PYD'de Amerika Birleşik Devletleri'ne hava sahası tahsis etmiş. Yine Suriye gündemiyle alakalı Beşar Esed askerleriyle, rejim ordusuyla PYD arasında çatışmaların yaşanmaya başlandığı görülüyor. Kalan dakikalarımızı birazcık Suriye'ye, vakit kalırsa da Brezilya'dan olup bittiğiyle ayıralım isterseniz.
Şimdi öncelikle değişik bir konu olacak ama işte NATO Genel Sekreterinin Türkiye ziyareti üzerinden sorunuza cevap vereyim. NATO'nun gözünde Türkiye, işte Rusya'yla ilişkileri düzeldiğinde, bölgede barış ortamı olduğunda hemen Türkiye'yi bir kenara koymaya çalışıyorlar. Ama şu anda bakıyorsunuz Irak'ta, Suriye'de, Ukrayna'da, Kafkaslar'da sıkışan Amerika ve Batı dünyası hemen Türkiye'nin önemini kavradığı üst düzey ziyaretler var. İşte Merkel de yine geliyor. Evet. Daha önce de söyledik yani. Komşu kapısı yaptı Türkiye'yi. Suriye'deki ve Musul'daki hadiselere bakacak olursak, 100 yıl önce de Dünya Savaşı da paylaşılmayan yerdi Musul. Obama 2016 sonuna kadar Musul'dan Daesh temizlenecek demiş. PYD'ye bir taraftan destek veriyor. Fırat ve Ayn el-Arab, Kobani dediğimiz bölge arasında bir helikopter üssü kurma çalışması yapıyor. Hala kara harekatında bu PKK'lı, PYD'li milis güçlerini, hatta teröristleri kullanmaya çalışıyor. Öbür taraftan kilise, Daesh'in saldırıları söz konusu. Oradaki saldırıyı ben şöyle yorumluyorum, o kilise saldırılarını. Muhalif güçler istihbari bilgiler veriyor. Bizim obüs tanklarımız da 30-40 kilometre menzile kadar olan onların bütün cephaneliklerini ve önemli kilit noktalarını vuruyor ve onları canını acıtacak zayiatlar verdiriyor. Ya bunun üzerine de bir işte canı yanan bir grubun bu şekilde provokatif saldırması gibi düşünmek lazım. Gerçekten Türkiye sınırından bir 25-30 kilometreye kadar olan yerlerde artık bir şekilde kontrol sağlaması gerekiyor.
Evet hocam, kalan bir dakikayı da anonsunu yaptığımızdan dolayı değinelim. Şimdi Türkiye'deki gezi hadiseleri başladığı zaman Brezilya'da da benzer bir hareketlilik yaşanmıştı. O zaman Türkiye ile ve Brezilya arasında bir paralellik kurulmuştu. Evet. Şimdi bugün Abdülkadir Selvi'nin yazısında da var. Erdoğan o gezi hadiselerini, 17-25 Aralık operasyonlarını karşısında dirençli durduğu için kazandığını, ama işte Brezilya Devlet Başkanı Dilma'nın Erdoğan gibi mücadele yerine uzlaşıyı tercih ettiğinden dolayı bugün koltuğunun sallandığı ifade ediliyor. Ne dersiniz, Brezilya'da neler oluyor?
Şöyle diyelim, Erdoğan Kuzey Afrika gezisinden geldiğinde Gezi Platformu adını verdiği ucube grubu kovdu. Ve bugün 3. köprü bitti, körfez geçişi bitti, havaalanı inşaatı devam ediyor. Evet. Onlarla anlaşma yoluna gitseydi bu büyük projelerin hiçbiri tamamlanmayacaktı ve hayalet gibi onlar tepemizde boza pişirmeye devam edeceklerdi. İşte Brezilya bu hain takımıyla anlaşarak işleri sulh ve selamete çıkarabileceğini düşündü. Hı hı. Ama kurtla kuzunun suyu bulandırma hikayesinde olduğu gibi, yani siz PYD ile PKK ile ne kadar anlaşabilirsiniz? İşte biz Türkiye çözüm sürecinde bunu gördü. Hı hı. İşte Brezilya'da bunu yaşayarak öğrenecek ve en sonunda da bunlarla anlaşarak değil, bunların etkisini sıfırlayarak ancak sulh ve selamete ulaşabileceğini görecektir ve Brezilya'daki sokak çatışmaların hiçbirine ben tesadüf olduğuna inanmıyorum. Hepsinin evet. perde gerisinde gizli ve karanlık eller vardır.
Bir menfaat.
Ve elbette ki yani Brezilya devasa Amazon ormanları, petrolü, yeraltı zenginlikleri 8,5 milyon kilometre kare yüz ölçümü 205 milyon nüfusuyla dünyanın yüz ölçümü olarak nüfus olarak 5. büyük ülkesi ve Güney Amerika'nın da en büyük bir imparatorluk evet. derecesinde evet, bir ülkesidir.
Bunu defalarla zikrettik artık. Ülkeler birbirleriyle direkt savaşmıyorlar. Vekalet savaşları adı verilen ya örgütler vasıtasıyla ya işte siyasi karışıklıklar vasıtasıyla zayıf düşürülmeye çalışıyorlar. Kıymetli hocam, değerli katkılarınızdan dolayı teşekkür ediyoruz. Kıymetli dinleyenler, Dünya Gündemi programımızın bize tahsis edilen vakitlerini böylece tüketmiş bulunuyoruz. Haftaya aynı gün ve saatte buluşmak ümidiyle. Esen kalın efendim.